Ayrım 7. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 82. Sevimli Çırak Adnan. 1992 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol gereğince yetiştirme yurtlarında kalan ve ilköğretimden sonra okumayan çocuklar mesleki ve teknik eğitimden geçirilerek istihdama hazır hale getirilecekti. Bu proje kapsamında bizim yurdumuz pilot yurt seçildi. Bu nedenle bir hafta içinde yurttaki mevcut çocukların tamamı başka illerdeki yurtlara nakledilmişti. Nakilleri çıkan ve yurttan ayrılmak istemeyen çocuklar yurdun altını üstüne getirmişlerdi. Sancılı bir süreçten sonra yurt boşaltılmış ve yerine Türkiye'nin pek çok ilindeki yurtlardan özenle seçilmiş iş ve meslek edinme konusunda istekli çocuklar belirlenerek yurdumuza gönderilmişti. Yani genel müdürlükten yurtlara, orta öğrenime devam etmeyen, iş ve mesleki eğitime yetenekli çocukların bildirilmesini talep eden bir yazı gönderilince, yurt müdürleri fırsat bu fırsat diye düşünerek, yurtlarındaki en problemli çocukları belirleyip, mesleki eğitim konusunda ne kadar başarılı ve istekli olduklarını ifade eden kısa birer durum değerlendirme raporu ile birlikte dosyalarını yurdumuza göndermeye başlamışlardı. Ben sosyal serviste kayıtları alıyordum. Gelen çocuk dosyaları 3-5 kağıttan ibaretti. İlk zamanlar buna pek anlam veremedim. Çocuklar yurda geldikten 1-2 ay sonra postacı, mahkeme cert kağıtları, karakol evrakları, tutanak fotokopileri gibi evraklar getirmeye başladı. Bu duruma postacı bile hayret ediyordu. Anladım ki diğer yurtlardaki meslektaşlarımız yaşadığımız şoku atlatabilmemiz için sanki anlaşmışlar gibi dosyalardaki tutanak, vaka raporları ve benzeri ne kadar uygunsuz belge varsa dosyalardan çıkarıp vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, korunma kararı örneği, sağlık bilgileri gibi evrakları dosyalayıp göndermişlerdi. Adnan da bu proje kapsamında bize gelen çocuklardan biriydi. Kısa boylu, esmer ve sevimli bir çocuk olan Adnan, kararsızlık nedir bilmezdi. Karizmatik ve hayatla barışık bir çocuktu. Kendine güveni tamdı. Ona bir iş verdiğinizde yapmadan gelmezdi. Lider özellikleri de vardı. Bu yüzden küçük boyuna rağmen diğer çocukları yönetmekten hoşlanırdı. Ona zaman zaman müdahale etmek zorunda kalırdık. Bu proje başka bir yetiştirme yurdunun ek binasında uygulanıyordu. Bizim çocuklar her gün bu yurda grup sorumluları nezaretinde götürülüyor, kursun sonunda da geri yurda getiriliyordu. Bu çocukların tamamına yakını geldikleri yurtlarda problem oluşturmuştu. Çocukları bir proje kapsamında disiplinli bir şekilde aralıksız bu kursa götürüp getirmek çok zordu. Her gün birkaç olay, her gün birkaç şikayet ve yakınma ile geçen 6 ayın sonunda sınıflardaki öğretmenler ders yapamaz hale geldiğinden proje yarım kalmıştı. Nihayet proje iptal edildi. Çocuklar da bir anda ortada kaldılar. O zamanki müdürümüz yurt koordinasyon kurulunu toplayarak mevcut çocukların başıboş kalmamaları için kursta aldıkları eğitim dallarına uygun iş yerlerinde çırak olarak işe yerleştirilmeleri için bir seferberlik yapmamız gerektiğini vurguladı. Daha sonra grup sorumluları olarak bizler 2-3 hafta boyunca her gün çocukları gruplar halinde arabalara bindirip sanayi bölgesinde kapı kapı dolaşarak çocuklarımıza iş aramaya koyulduk. 2-3 haftanın sonunda yurttaki çocukların tamamına yakınını sanayi bölgesinde ve yurdun yakınlarındaki iş yerlerine çırak olarak yerleştirmiştik. Adnan da kendi grubumdan işe yerleştirdiğim son çocuktu. Grubumdaki çocukları daha önce ön görüşmelerini yaptığım iş yerlerine sıra ile teslim etmiştim. Adnan için uygun bir iş bulamamıştım. Yurdun minibüsünde ben, Adnan ve şoför kalmıştık. Şoför bana dönerek, "Hocam, minibüse bir yedek parça bakıp da yurda öyle dönsek olur mu?" diye sordu. Ben de "Tamam" dedim. Şoför aracı yedek parçacı dükkanlarının olduğu yere park etti. Dükkana hep birlikte girdik. Şoför aradığı parçayı sorarken ben de kendimi ve Adnan'ı tanıtarak yurttan geldiğimizi söyledim. Son bir ümitle iş yeri sahibine Adnan için çırak olarak yerleştirebileceğimiz bir iş yeri aradığımızı fakat onun aynı zamanda da bir meslek sahibi olmasını istediğimizi söyledim. İş yeri sahibi Adnan'ı şöyle bir süzdü. Çok küçükmüş. Burası minibüsleri yedek parça satan bir dükkan. Hocam biz burada meslek öğretemeyiz. Yine de kabul ederseniz çalışabilir dedi. Ben, Adnan burada ne iş yapacak dedim. Hocam sabah erkenden dükkanı açacak, sobayı yakacak, dükkanı süpürecek, sobanın üzerine çayı koyacak. Bundan başka bir şey istemiyoruz dedi. Dükkan dediğimiz yer 25-30 metrekare büyüklüğünde zemini tahta ile kaplı. Tahtanın üzeri yanık yağla emdirilmiş, üzeri hızar talaşı ile kaplı küçücük bir yerdi. Ortada küçük bir odun sobası vardı. Dükkanın duvarları tavana kadar minibüs yedek parçaları ile doluydu. Dükkan sahibinin neşeli ve samimi tavrı bende olumlu bir izlenim uyandırmıştı. Adnan belki bir meslek öğrenemeyecekti ancak iyi bir esnaf olabilirdi. Bu düşünceyle elimi Adnan'ın omzuna koyup "Sen ne dersin Adnan? Burada çalışmak ister misin?" dedim. Adamın yüzüne bakarak kendinden emin bir şekilde kısa ve net "Evet çalışırım." dedi. Ben de "O zaman bugünden başlayalım." diyerek elimi cebime uzattım. Adnan'a gidiş geliş için yol parası verecektim ki dükkan sahibi elimden tutarak "Hocam para işi artık bize ait. Biz onu kendimiz göndeririz. Gelirken de yol parasını biz veririz. Merak etmeyin. O artık bizim emanetimiz." diyerek Adnan'ın omzuna elini attı. Adnan'ın yüzündeki memnuniyet ifadesini görünce ben de memnun oldum. "O zaman akşama görüşürüz." diyerek şoförle birlikte oradan ayrıldık. İşe yerleştirdiğimiz çocukları zaman zaman iş yerlerinde ziyaret ederiz. Grup sorumluluğumun yanında bütün çocukların dosyalarını tuttuğum, yazışmalarını yaptığım sosyal servis sorumluluğum da olduğu için iş yeri ziyaretlerine diğer meslek elemanları kadar sık gidemiyordum. Fakat nöbetlerimde grubumdaki çocukların ve diğer çocukların iş yeri durumlarını öğrenme imkanım oluyordu. Aradan 3 ay geçmişti. Adnan hiç işe gitmemezlik yapmamıştı. Bir fırsat yakalayınca çocukların iş yerlerini ziyarete gitmeye karar verdim. Grubumdaki bütün çocukların iş yerlerini ziyaret ettim. Kendime göre notlar aldım. Son olarak da Adnan'ın çalıştığı yedek parça dükkanına gittim. Dükkan sahibi bizi oldukça saygılı bir şekilde karşıladı. Hal hatırdan sonra esas konuya gelerek, "Nasıl, Adnan'dan memnun musunuz? Bir problem var mı?" diye sorunca gülerek, "Hocam, Adnan'dan oldukça memnunum." dedi. Ben Adnan'ın kabına sığmayan, otoriteye itaati sevmeyen, başına buyruk kişiliğini bildiğimden olacak şaşkınlıkla "Nasıl yani?" dedim. "Şöyle anlatayım," dedi. "Sabah ben erkenden dükkanı açıyorum, sobayı yakıyorum, dükkanı süpürüyorum, çayı demliyorum. Her şey hazır olduktan sonra Adnan dükkana geliyor," deyince ben biraz mahcubiyet içinde yutkundum. O esnada araya girip "Yok yok, ben Adnan'dan çok memnunum. Bunları yapmıyor ama o benim yapamadıklarımı yapıyor," deyince tekrar "Nasıl yani?" dedim. "Hocam, Adnan'da şeytan tüyü var. Gelen müşteriye vitrindeki yedek parçaları o kadar kendinden emin bir şekilde pazarlıyor ki müşteri malı almadan çıkmıyor. Ayrıca bizim işimiz genelde hep veresiye ve çek senet işi olduğu için bankalara para yatırma işini çok güzel yapıyor. En önemlisi de boyuna posuna bakmadan borçlulardan çek ve senetlerin tahsilatını yapıp geliyor. Ben onun çayını da demlerim, sobasını da yakarım," deyince gülme sırası bana gelmişti. Biz bu sohbeti yaparken Adnan kapıdan içeriye girdi. Elinde bir tomar parayı patronuna uzatarak, "Usta, gittiğim adam borcunu vermek istemedi. Ben de ya vereceksin ya vereceksin. Almadan buradan gitmem," deyince gülmeye başladı ve "Ulan verdim gitti," dedi. "Ben de aldım getirdim," dedi. Bize de "Hoş geldiniz hocam," diyerek yerine oturdu. Ben de oradan vedalaşarak ayrıldım. Kısa bir süre sonra bu dükkanların olduğu yerler kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Buradaki iş yerleri de şehrin dışındaki sanayi bölgesine taşındı. Adnan'ın patronu galeri ve emlak işine girdi. Adnan'ı da yanında götürdü. İşler ilerleyince Adnan'a ayrı bir emlak ofisi açtılar. Adnan burada ticareti ve esnaflığı öğrenmişti. Büyüdü. Yaşı dolmadan yurttan ayrıldı ve kendine bir ev kurdu. Yurda lüks arabalar içinde gururla gelir, "Baba nasılsın?" diyerek hal hatırı sorar ve giderdi. Spor merkezi işletmeciliği, oyun salonu işletmeciliği, cep telefonu bayiliği gibi işler de yapıyordu. Adnan'ın iş ve arkadaş çevresi oldukça gelişmişti. Klasik memur zihniyetiyle, "Oğlum, bu işlerin sonu yok, gel seni memur yapalım," diye zorladığımda zoraki kabul etti. Kısa süre sonra bir kamu kurumunda hizmetli olarak göreve başladı. Birkaç ay burada çalıştı. Aynı zamanda diğer ticari işlerini de takip ediyordu. Bir gün utanarak yanıma geldi. "Hocam, kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim," dedi. Ben de "Kızmam, hadi söyle," dedim. "Hocam, işten çıkacağım," deyince "Neden?" diye sordum. "Hocam, her gün Eryaman'dan Kızılay'daki iş yerine taksiyle gidip geliyorum. Aldığım maaş taksi parama bile yetmiyor. Bir ayda aldığım maaşı ben bir ev satınca bir günde alıyorum deyince, ikna etmeye çalıştıysam da kararından emin olduğunu anlayınca sen bilirsin dedim ve işten istifa ettim. Yıllar sonra bir gün ev telefonum çaldı ve "Hocam, yarın akşam düğünüm var. Annemle birlikte gelmezsen gücenirim." deyince, hazırlıksız olduğumu söylediysem de ısrarlarına boyun eğmek zorunda kaldım. Ertesi akşam eşimi de alarak düğünün olduğu yere gittik. Altımızda eski bir araba ile otoparka girdiğimizde her taraf lüks arabalarla doluydu. Adnan her zaman giydiği gibi yine siyah takım, siyah gömlek, siyah ayakkabı ile tam bir patron edasında hızlı adımlarla yanımıza gelip elimi öpüp boynuma sarıldı. "Baba hoş geldin, annem hoş geldin," dedi. Adnan'ın bu saygılı hareketiyle gözler üzerimize çevrilmişti. Ben ve eşim de o akşam siyah takım giymiştik. Etrafıma baktığımda erkeklerin tamamına yakını siyah giyen adamlardan ibaretti. Adnan bizi salonun en baş köşesine buyur edip oturttu. Haliyle bütün gözler üzerimizdeydi. Adnan'ın kulağına eğildim. "Oğlum, seni anladık da diğer siyah giyen adamlar kimler?" diye sorduğumda gülerek, "Baba, bunlar Ankara'nın yeraltı babaları," dedi. Meğer Adnan, benim onu görmediğim yıllarda kısa bir süre cezaevine girmiş, burada yeraltı dünyasındaki bu insanlarla tanışmış, çıktıktan sonra da birlikte pastanın dilimlerini taksim konusunda bir meşguliyetin içinde bulmuş kendisini. Düğün sırasında bu siyah giyen adamlarla tek tek beni tanıştırarak "babam" diye takdim etti. Düğünün sonuna doğru takım merasimi başlayınca beni bir tedirginlik almıştı. Çünkü ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemdeydim. Ay sonlarını zor getiriyordum. Fakat bunu en yakınlarımla bile paylaşmıyordum. Cebimde sadece 20 lira vardı. Sahnedeki sanatçı takı takanları tek tek ilan edip ne taktığını yüksek sesle duyuruyordu. Siyah giyen adamlar peş peşe zincir, bilezik, kolye gibi değerli takıları takmaya başladıkça benim tedirginliğim daha da artmıştı. Yakınımdaki masada bulduğum boş zarfı alıp cebimdeki parayı ani bir hareketle zarfa koydum. Sıra bana gelince yerimden kalkarak Adnan'ın boynuna sarıldım, tebrik ettim. O da benim elimi öptü, bu arada kulağına fısıldayarak "Oğlum, kusuruma bakma, hazırlıksız geldik," diyerek ceketin cebine zarfı koydum. "Ne demek hocam, sizin buraya gelip en mutlu günümde beni şereflendirmeniz her şeye değer," dedi ve sanatçının elindeki mikrofonu ani bir hareketle kapıp hiç unutamayacağım şu sözü söyledi: "Oğlanın babasından dört burma bilezik." Eşimle ben göz göze geldik. Burnumun direği sızlayan ben ağlamamak için dudaklarımı ısırarak yerime oturdum. Eşim ise çoktan gözyaşlarını koyuvermişti. Babası daha o bebekken ölen Adnan, önceden bana bazen hocam, bazen de baba derdi. O günden beri ne zaman karşılaşsak bana baba diyor. Hediye keçiler. Genelde insanların bizim yuva ve yurtlarımız hakkında kulaktan dolma bilgileri vardır. Kimisi kurban getirmiştir, kimisi bağış yapmıştır, kimisi fitre getirmiştir. Kimisinin de çocuğunun sınıfında bizim çocuklarımızdan biri vardır. Bazen de gazete ya da televizyonda bir haber görmüşlerdir. Bir yuvaya ya da bir yurda bir şey vermeye değil de yurtlarda hayatın nasıl geçtiğini öğrenmeye gelen insan sayısı yok denecek kadar azdır. Olumsuz önyargılarla yaklaşan insanların sayısı küçümsenemeyecek kadar çoktur. Bunda elbette bizim de katkımız var. Kendimizi tanıtmaktan, anlatmaktan hep kaçındık. Eksiğimizi, kusurumuzu bilsinler istemedik yıllarca. Öyle olunca da insanlar bize hep şüpheyle ve önyargıyla yaklaştılar. Son yıllarda atılan olumlu adımlarla bu yargı değişmeye başladı. Zihinlerdeki yetimhane kavramı, bütün olumsuzlukları, mahrumiyetleri içinde barındıran bir olgu olarak hep karşımızda dururdu. Bu yargıyı değiştirmek kolay olmasa gerek. Acı örneklerini ben ve benim gibi yüzlerce kişi yaşamıştır. Bu örnekleri bulup çıkarmak bile ayrı bir çalışma konusu olabilir. Zihninizde canlandırmak amacıyla bir örnek vermek istiyorum. Yurtta her zamanki günlerden biriydi. Büyük bir kurumun genel müdürlüğüne ait resmi araçtan inen iki görevli yanıma geldi. "Müdür bey, kurban bağışı getirdik," dediler. Ben de gelen kurban bağışının makbuzunu kestirmek için ambar memurunu çağırdım. Gelen memur makbuzu yazarken görevlilerle sohbet ediyordum. Gelen kurbanlar keçi olduğu için dikkatimi çekti. Görevlilere, Bize genelde kurban olarak koyun gelir. Keçi getireni ilk defa görüyorum. Sizin genel müdürlük bu keçileri nereden almış?" deyince görevlilerden biri istemeyerek de olsa açıklamak zorunda kaldı. "Şey müdür bey, bizim genel müdürümüze Akdeniz bölgesine gittiği bir gezide bu keçileri hediye etmişler. Bizim kurumun bulunduğu arazi çok büyük olduğundan bu keçileri gelen emirle kurumun bahçesinde besliyorduk. Bahçemizde büyük çoban köpekleri ve kurt köpekleri de var. Bugün sabah kurt köpekleri zincirlerini koparmış, bu iki keçiyi de boğazlamışlar. Allah'tan biz keçiler ölmek üzereyken yetiştik de mundar olmadan kestik. Durumu genel müdürümüze bildirdik. O da yetimhaneye bağışlayın, kimsesiz çocuklar yesin deyince biz de derisini yüzüp içini temizleyip size getirdik. Makbuzunu götürüp görevimizi yerine getireceğiz deyince ben makbuzu yazmakta olan ambar memuruna dur bir dakika, o makbuzu iptal et dedim. Gelen görevlilere de bu nasıl bir anlayış, nasıl bir bakış açısı? Sizin yemekten çekindiğiniz köpeklerin parçaladığı bu keçileri, devletin koruyup gözetmemiz için bize emanet ettiği bu öksüz yetim çocuklara yedirmeye içiniz nasıl el verdi?" diye sertçe çıkıştım. "Müdür bey, biz emir kuluyuz. Görevi yerine getirmezsek bizim için iyi olmaz. Biz de bu etleri çocuklarımıza yedirirsek bunun vebalini kim üstlenecek? Genel müdürünüze yurt müdürü almadı deyin. Bir daha da böyle bir taleple gelmeyin." diyerek görevlileri getirdikleri kurbanlarla birlikte geri gönderdim. Görevliler bu konuyu genel müdüre nasıl anlattılar, o kısmını bilmiyorum. Sevmediğimiz, hoşlanmadığımız, gözden çıkardığımız, yok saydığımız, değersiz bulduğumuz şeyleri bağışlamak bize has toplumsal bir davranış türümüz olsa gerek. Sizin için değersiz olan şeyler hediye edilmeye layık olmadığı için bizim çocuklarımız için de değersizdir. Yine bilinmelidir ki bizim çocuklarımıza yedirmekle mundar et temizlenmez. Hatırası var. Bir kış günü orta yaşlı bir kadın kapımızı çaldı. Elinde büyükçe bir çuval vardı ve ağlamaklı bir haldeydi. "İçeri buyur" ederek su ve çay ikram ettikten sonra "size nasıl yardımcı olabilirim?" diyerek yurda neden geldiğini sordum. 40 yaşlarındaki bu hanım, yakındaki hastanede yatan babasının 2 gün önce vefat ettiğini söyledi. Başsağlığı ve sabır dileklerimi ilettim. Kadın teşekkür ederek, "Müdür bey, rahmetli babam bu kıyafetler üstündeyken vefat etti. Bu kıyafetlerin manevi değeri çok büyük. O yüzden kardeşlerimle konuşup karar verdik. Bizim için çok büyük bir manevi değeri olan bu kıyafetlerin evin bir köşesinde öylece durmasına içimiz el vermedi. Değerli bir amaca hizmet etmesini istiyoruz. Sizin buradaki yetim çocuklara giydirerek babamıza olan son görevimizi yerine getirmek isteriz." diyerek önündeki çuvalın ağzını açmaya başladı. Ben bu duruma kızdım. Fakat kadının acısını da düşünerek tepkimi ifade etmedim. "Siz hiç merak etmeyin, biz bu kıyafetleri en uygun şekilde değerlendireceğiz." diyerek başsağlığı dileyip yolcu ettim. Hanımefendi gittikten sonra bir görevli çağırarak çuvalı yerdeki halının üzerine boşalttım. Çuvalın içinden kanlı ve idrarlı pijama, fanila, iç çamaşırları, eski ve pis çoraplar, ceket, pantolon ve iki gömlek çıktı. Anlaşılan kadın hastanede ölen babasının kıyafetini bir çuvala basmış ve yıkama zahmetine bile katlanmadan öylece bize getirmişti. Görevliye, "Bizim çocuklarımıza layık gördükleri kıyafetleri gördünüz mü? Bu kıyafetlerin çok önemli hatırası varmış. O hatıraya uygun bir şekilde bu kıyafetleri değerlendirelim." dedim. Görevli anlamsız anlamsız yüzüme bakıyordu. "Anlamadın mı? Bu kıyafetleri en uygun şekilde, çocukların ısınması için kullanalım." dediğimde yine anlamayınca, "Bu değerli kıyafetleri kazan dairesine götür. Kazanın içine çuvalla birlikte at. Soğukta üşüyen çocuklarımız ısınsın da bu kıyafetler bir işe yarasın." dedim. Daha bunun gibi nice durumla karşılaştım. Elinde bir torba ilaçla huzuruma gelip, "Müdür bey, bu ilaçların kullanma süresi geçti. Zamanında bu ilaçlara çuval dolusu para vermiştim. Atmaya kıyamadım. Siz değerlendirirseniz." diyen de oldu. Aynı şekilde zabıtalar da belli dönemlerde çarşıda izinsiz simit poğaça satan seyyar satıcıların tezgahlarına ve mallarına el koyduklarında bu simit ve poğaçaları yurda getirirlerdi. Simitler taze ise çocuklara yedirirdik. Bayat ise onlar gittikten sonra çöpe atardık. Onlar da bunu bilirdi. "Hocam, biz görevimizi yapalım da," derlerdi. Kaymakamın kızı. İlker bizim yurda öğrenme güçlüğü çektiği için, yaramazlık yaptığı için gönderilmişti. Çok hareketli, neşeli ve kabına sığamayan bir çocuktu. Sürekli gülerdi. Hayatı bir oyun olarak görürdü. Bütün objeler o oyunun figürleri, bütün insanlar da o oyunun figüranlarıydı. Zihinsel kapasitesi sınırlı olduğu için algılama düzeyi çok düşüktü. Diğer çocuklar onu öylece kabul etmişlerdi. Onun bir oyundan ibaret olan dünyasını değiştirmemek istercesine sanki anlaşmışlar gibi onunla bir araya geldiklerinde hemen onun dünyasına dalıverirlerdi. Ben de onları uzaktan izlemekten keyif alırdım. Bazen de onların dünyasına katılmadan edemezdim. Öyle anlarda oldukça keyif duyar, sevinçten ellerini çırpardı. Onu mutlu görmek beni de mutlu ederdi. İlker'in yuvadaki oyununun birinci perdesi bitmişti. İkinci perdeye oynaması için bizim yurda gönderilmişti. Oynadığı oyuna kendisini öyle kaptırmıştı ki sahnenin değişikliği onu hiç etkilememişti. Yurda gelmek onu üzmekten çok mutlu etmişti sanki. Oyundaki figür ve figüranların sayısı artmıştı. Onu hiçbir şey üzmüyordu. Sadece oyunda mızıkçılık yapanlar, oyunu yarıda bırakanlar, oyuna katılmayanlar, oyunu ciddiye almayanlar, oyunun kurallarını değiştirenler, oyunu oynatmayanlar onu üzüyordu. Üzüntüsü de saman alevi gibi çabuk geçiyordu. Ağlaması ile gülmesi arasında geçen zaman birkaç dakikayı aşmıyordu çünkü gülmeye programlanmış gibiydi. Yaz tatili bitmiş, okulların kayıt zamanı gelmişti. Her yıl olduğu gibi o yılda okul müdürlerinden bazıları bizim çocukları okullarına kayıt yapmamak için çeşitli bahanelere tevessül ediyorlardı. Bu sorunu tepeden çözmek için ilçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşmeye gittim. Yaptığım görüşme sonucunda kayıt yapmamak için direnç gösteren müdürlerin okullarını da kayıt yaptırabilmemizi sağlayan yazılı talimatı elden alarak görüşmeden memnun bir şekilde ayrıldım. Kayıt günleri gelip çattığında işi şansa bırakmamak için çocuklar ve grup sorumluları ile birlikte zorluk çıkarması muhtemel okul müdürlerin müdürleriyle görüşmeye bizzat ben de gittim. Tam da tahmin ettiğim gibi okul müdürleri okullarının özel bir statüde olduğunu, velilerin çok duyarlı olduklarını, bizim çocukların haylaz ve yaramaz olduklarını, sorumluluk duygularının gelişmemiş olduğunu, medeni cesaretlerinin çok yüksek olduğunu, okul idaresi ve öğretmenleriyle sürekli çatışma halinde olduklarını, kurallara uyma konusunda gevşek davrandıklarını söylediler. Öğrenci velilerinden istedikleri kayıt, spor, kağıt, fotokopi, forma, servis, diploma, temizlik paralarını bu çocuklardan ve bizlerden alamadıklarını, bu yüzden de sistemin çarklarını döndüremediklerini, bir dizi yakınma, sitem ve çekince ile ilk ağızdan dile getirdiler. Ben de onlara bizim çocuklarımızın genel özelliklerinden bahsederek, onlarla iletişim kurarken alışa geldikleri iletişim yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanmaları gerektiğini, öğretmenlerin bizim çocuklarımız hakkında bilgilendirilmelerini ve hatta gerekli görüldüğü takdirde bizlerden destek almaları gerektiğini ifade ettim. Özellikle okullarına yeni tayin gelen öğretmenlerin bizim çocuklarımız hakkında önceden bilgilendirmelerinin çok önemli olduğunu söyledim. Okullara yeni gelen öğretmenlerin en çok yaptıkları hatalardan olan "Bu sınıfta kaç yurtlu var? El kaldırsın. Yurtlular gürültü yapmayın. Yurtlu, sen anlat. Yurtlu, sanki suçlu der gibi. Ayağa kalk. Yurtlular öne çıksın." gibi yargılayıcı, suçlayıcı, yok sayıcı, kategorize edici, deşifre edici, aşağılayıcı ifadeleri kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini belirttim. Okullarda failini bulamadıkları olayların suçlusu olarak bizim çocuklarımızı hedef göstermelerinin bizim çocuklarımızı oldukça fazla örselediğini ve onlarda tamiri imkansız kırılmalara yol açtığını söyledim. Bir kısmı anladı, hak verdi. Bir kısmı da "bu adam neler anlatıyor" der gibilerinden anlamsızca baktı. Neyse ki bütün yeni gelen çocuklarımızın kayıtlarını istediğimiz okullara yaptırdık. İlker'in kaydını da yurda yakın bir yerde bulunan askeri lojmanların içindeki ilköğretim okuluna yaptırdık. İlker'in öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma eğitimine tabi tutulması gerekiyordu. Bu amaçla normal sınıflarda eğitim gören yaşıtlarıyla aynı ortamda olması gerekiyordu. Öyle de oldu. Meslektaşları arasında uyanık müdür olarak bilinen okul müdürü İlker'i seçilmiş çocukların olduğu özel bir sınıfa yerleştirmişti. Biz de okul müdürünün bizim çocuğumuza özel bir değer verdiğini düşünüyorduk. Bu arada kaymakamımız değişmiş ve ilçemize yeni bir kaymakam gelmişti. Bu kaymakam hayatında hiç yurt ve yurt çocuğu görmemişti. Kaymakamın da bizim İlker'in yaşında bir kızı vardı. Kızının kaydı kaymakamın emriyle bu okulun başarılı çocuklarından oluşan seçilmiş özel sınıfa yapılmıştı. Henüz kaymakama hoş geldiniz demeye gitmemiştim. Çok geçmeden kaymakamlıktan bir telefon geldi. Kaymakam Bey acele sizi çağırıyor dediler. Hayırdır inşallah diyerek kaymakamlığa gittim. Makamına çıktığımda kaymakam bey sert bir ifadeyle "Yurt müdürü sen misin?" diye sordu. "Benim kızımın sınıfında senin yurdundan gelen, garip davranışları olan bir çocuk varmış. Derhal o çocuğun kaydını o okuldan alacaksın." deyince gerildim. "Sayın kaymakamım, bu çocuğun sınıfını bizzat okul müdürü belirledi. Hem bu çocuklar devletimizin bizlere yetiştirip okutmamız için emanet ettiği çocuklar. Benim o çocuğu okuldan almak gibi bir yetkim yok." dedim. Senin çocuğun için kendi çocuğumun eğitim hayatını tehlikeye atamam. Madem engelli, okula göndermeyin. Ben okul müdürüyle görüşürüm. Diplomasını hazırlarlar, okul sonunda gönderirler diye cevap verdi. İyice sinirlendim ve Kaymakam Bey, siz hiç yetiştirme yurdu gördünüz mü diye sordum. Görmedim, görmem de gerekmiyor dedi. Anladım ki bu kaymakamla epey işimiz vardı. Tartışmanın daha ileri boyuta gitmesinin benim açımdan hiç iyi olmayacağını bildiğim için "Efendim, bu konuyu ben çözeceğim. Bana bir iki gün müsaade edin." diyerek oradan ayrıldım. Vakit kaybetmeden okula gittim. Anladım ki uyanık müdür bizim İlker'i okuldan arttırmak için ince bir plan yapmış ve İlker'i seçkin çocukların olduğu sınıfa özellikle yerleştirmişti. O sınıfta rütbeli subayların çocukları da vardı. Onlar üzerinden bana baskı yaptıracaktı. Yeni gelen kaymakamın kızını bizim İlker'in sınıfına vererek hem İlker'i okuldan attıracak hem de bana iyi bir gözdağı vermiş olacaktı. İlker okulu da oyunun bir parçası olarak gördüğü için sınıfta istediği gibi davranıyor. Derste sıraların arasında dolaşıyor. Öğretmenlerin uyarılarına anlam veremediği için hiçbir olumlu karşılık da veremiyordu. Diğer çocuklar onun durumunu bildikleri için onun davranışlarını garipsemiyorlardı. Kaymakamın kızı sınıfa sonradan geldiğinden, İlker'in sınıfta anlamsız anlamsız dolaşmasından, yerli yersiz konuşmalarından ürkmüş ve babasına "Sınıfımızda deli bir çocuk var. Ben ondan çok korktum. Onu okuldan attır baba." demiş. Kaymakam okul müdürünü aradığında "Efendim, o çocuğu yurt müdürünün ısrarı üzerine okulumuza kayıt ettik. Maalesef onların rızası olmadan alamayız." demiş. Kaymakam da bunun üzerine beni makamına çağırmıştı. Teneffüs saatinde kaymakamın kızını bulup kendimi tanıttım. İlker'in annesiz babasız yani öksüz ve yetim bir çocuk olduğunu, onun sanıldığı gibi korkulacak bir çocuk olmadığını, aksine çok sevimli olduğunu, sadece öğrenme güçlüğü çektiğini, algılamasının zayıf olduğunu, akranları ile bir arada olmasının onun zihinsel ve ruhsal gelişimine oldukça katkı sağlayacağını, okuldan atılması halinde gelişiminin duracağını izah ettim. Küçük kız dediklerimi anlamış, etkilenmiş ve üzülmüştü. "Keşke babama söylemeseydim," dedi. "Ben hala bir şansımız var. Babana bu durumu anlatırsan belki onun okuldan atılmasını önleyebiliriz," dedim. "Akşam eve gidince babamla konuşacağım," dedi. Ertesi gün kaymakam beni tekrar makamına çağırdı. Çay ikram etti, gönlümü aldı. Ben de ortamın sakinleşmesini fırsat bilerek bizim çocukları, yurdu, sorunlarımızı ve isteklerimizi sıraladım. O günden sonra Kaymakam Bey ile bir sorun yaşamadık. İlker de o okuldan mezun oldu. 7. ayrımın sonu, sayfa 99.